Dördüncü kasetin B yüzü, sayfa 102. Kim benim özel hayatıma karışıyor? Hangi hakla? Beni uzaydan şu korkunç keşif ışınlarıyla ışınlıyorlar. Bakın, biz burada oturmuşuz. Bu bizi inandırmaya çalıştıkları gibi Zeki Filofey ise uzayda kendi ışınlarıyla keşif yapıyor. Kadınların içinde Cassandra embriyonlarını arıyor. Bizi denetliyor. Sizce ben yalnız mıyım? Bu salonda benim gibi çok kadın var. Ama onlar belki kendilerinde Cassandra damgasının olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar şimdi de ne yapmamı emredersiniz? Ne yapayım? Hayattan korktuğu için yavrumu mu öldüreyim? Yani beni, hayatımı, kaderimi beğenmiyor mu? Ya da onun için yeryüzünde cennet mi hazırlayayım? Ama nasıl? Seve seve yapardım. Ama bu dünyayı düzeltemem ki. Acaba kendimi assam mı? Dedi ve saçlarını yolarak kafasını ağır ağır sallayarak ağladı. Yakındaki sıralardan birkaç kişi ona koştu. Omuzlarından tutarak götürdü. Yine salonun içine, üzerine bir mezarlık sükuneti çöktü. Binlerce kişi hiç kıpırdamadan oturuyordu. Sanki hepsi buraya Oliver Ordock için toplandıklarını unutmuştu. Televizyon kameraları bile onu es geçerek ya oturanların yüzünü ya da salonun genel gürültüsünü çekiyorlardı. Yalnız Ordock sesini yükselterek bir şeyler söylemeye başladığı zaman ekranda gözüktü. Tüm bu sorulara cevap burada verebilecek durumda olmadığımızı düşünüyorum. Belki özel bir, ama yine salondan gelen sesler onun sözünü kesti. Uzak köşedeki mikrofondan bir erkek sesi konuştu. Affedersiniz Mr. Ordock. Kötü bir şey düşünmeniz için şunu söylemeliyim. Biz sizi destekliyoruz ama gördüğünüz gibi herkes çok heyecanlanıyor. Kendim doktorum ve ben de şaşkınım. Bu kadını da iyi anlıyorum. O stres içindedir. O böyleleri çok olacak. Kim olursa olsun uzaydaki birisinin hayatımıza karışmaya ne hakkı var? İlk önce bu anayasamızın ihlalidir. Şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Biz demokratik bir ülkede yaşamıyor muyuz? Kendi kendimizin ağası değil miyiz? İnsan hakları nerede? Ferdi haklarını kim ihlal edebilir? Bilimsel bile olsa bir teoriye uygun olarak yaşamaya ve hareket etmeye bizi kim zorlayabilir? Eğer ben bu teoriyi kabul etmiyorsam, eğer o benim çıkarlarıma uygun değilse, hiçbir kimse, hiçbir laboratuvar etkisiyle beni öyle veya böyle yaşamaya itemez. Filofey'in teorisini dikkatle araştırdım. Bu konuda çok düşündüm. Size olan saygıma rağmen Mr. Ordock, bu meseleye size katılamıyorum. Filofey'in tavsiyelerine uymayı mümkün saymıyorum. Bilimsel açıdan belki de o haklıdır ama pratikte haklı olması imkansızdır. Biz deney faresi değiliz. Doğru, bravo, gerçeği söylüyor diye salondan sesler duyuldu. Kalabalık yine uğuldadı. Televizyon kameraları kalabalığa yönelerek sırasıyla ve bu bağıran seçmeni çekmeye başladı. Bir anlığına kameraman Ordock'un kendine de büyük planda görüntüledi. İnsan ona bakarken korkuyor ve acıyordu. O tam şaşkınlık içinde kürsüde duruyor, ne yapacağını, salonda coşan ihtirasları nasıl yatıştıracağını bilmiyordu. O anda Burke yine Ordock'un yüzünde ansızın içinden dışa vuran sessiz öfkenin çirkin sonucunu, çıkan aynı çorba lekelerini fark etti. Televizyon ekranında sanki yüzünün her tarafına serpilen bu çorba lekelerinin kırmızı mor renkte sıcak ve ıslak olduğu görüntüsü oluşuyordu. Olaylar Burke'ün de midesini bulandırıyordu. Çünkü insanlar yeryüzündeki kötülüklerin kaynağının kendileri olduğunun kesinlikle kabul etmiyor, Filofey'i hiç mi hiç anlamak istemiyorlardı. Burke gerçekten de Ordock'a çok acıyordu. O aşağılanmış durumdaydı. Burke sınıf arkadaşı için içten üzülüyordu. Şansı yokmuş ama en önemlisi cesaretini kaybetmesin. Salondakileri bir inandırabilse, kendi fikrini bir savunabilse o zaman eski gücünü yeniden kazanır. Ama başaracak mı? Aman tanrım, ne kadar tuhaf. Kendi suçumuz olmasa bile kendimize ait meselelerde kör olmaya mahkumuz. Zavallı Filofey, eğer o şimdi bu salonda bulunsaydı, kendi doktor olarak tanıtan kişi gürültüyü bastırarak yine mikrofona bağırdı. Mr. Ordock, kendi adına ve eğer bana katılırlarsa, aynı zamanda seçmenler adına sizden rica ediyorum. Bunu böyle bırakamayız. Hiç kimsenin Amerika vatandaşları üzerinde deney yapmaya hakkı yoktur. Bu uzay rahibi tüm insanları bir arada ele alıyor. Bu onun bileceği iştir. Bizim ilgisi yoktur. Biz Amerikalıyız. Biz hür kişileriz. Birleşik Devletler topraklarında bu deneylerin yapılması yasaklanmalıdır. Kongrede, federal yönetimler de kendi sözlerini söylesinler. Doğrudur, yasaklamak lazımdır, yasaklamak diye her taraftan yüksek sesler yükselmeye başladı. Sakin olun baylar, rica ederim bayanlar diye sahnedeki sunucu kendi mikrofonundan seyircileri sakinleştirmek istedi. Pahalı büyük gözlük takmış, saçları jölelere taranmış ve şık giyinmiş sunucu da durumun böyle aniden değişmesine şaşırmıştı. Çok heyecanlıydı ve sık sık kravatını çekiştiriyordu. Lütfen mikrofonlarda sıranızı bekleyin. Hepinize konuşma imkanı tanıyacağım. Ama sıra ile diyerek tekrar düzenini temin etmeye çalıştı. Ama artık çok geç kalınmıştı. Mikrofonların önünde hemen bir şey söylemek, daha önce konuşana cevap vermek için yanıp tutuşan kalabalık bir grup oluşmuştu. Sunucuya ise sadece mikrofon sırasını belirlemek düşüyordu. Birinci mikrofon, sıra ikincide, lütfen. Üçüncü mikrofon, beşinci, yedinci, onuncu. Mikrofondan mikrofona giderek keskinleşen konuşmalar gizli bir ateş zinciri gibi devam ediyor ve genellikle Filofey'in fikir ve buluşlarının kabul edilemez olduğunu, onu dünyanın yörüngesinden kovmak gerektiği gibi radikal öneriler içeriyordu. Konuşmacılara göre uzayda evrensel bir provokatör, alem şumul bir fesatçı ortaya çıkarmıştır. Başka birisi galiba Rus göçmenlerden Filofey'i KGB muhbirlerini benzeterek onu hamile kadınların ihbar eden uzay muhbiri olarak adlandırdı. Diğer konuşmacı ise Filofey'in bir Rus ajanı olduğunu, uzaya gönderilerek oradan Amerika'yı içeriden parçalamak, toplumda genetik bomba etkisi yaratmakla görevlendirildiğini fikrini ileri sürdü. Başka birisi ise bunun uluslararası mafyanın emeli olduğunu, çağdaş toplumu yönetmek için global bir operasyon planladığını söyledi. Salonda toplananlar o akıllarına gelen her türlü korkunç fikri açıklıyorlardı. Daha sonra ise uzay kelimesi eklenerek kötülük ve fesatla ilgili tüm alışılmış kalıplar kullanıldı. Uzay iblisi, uzay şeytanı, uzay anarşisti ve hatta mecburi bir kompliman gibi uzay faustu. Fakat büyük bir çoğunluk içten yürek acısıyla Filofey'in aleyhinde konuşuyor, onun sosyal biyolojik buluşundaki korkunç neticeleri akıllarından ve kalplerinden atmak istiyor ve bunun içinde hiçbir Kassandra damgasından haberdar olmadan asırdan asıra çoğalan ve gelişen insanlık tarihine istinat ediyordu. Öncelikle kadınların ağlayarak kendilerinin kurtarılmalarını, keşif ışınlarının özel hayatlarına tecavüzünün engellenmesini istemeleri insanları çok derinden etkiliyordu. Nihayet konuşmalar sırasında uzay rahibi ile Birleşmiş Milletleri ilgilenmesi, onun insanlığa savunmak için önlemler alması gerektiği gibi teklifler dahi ileri sürülüyordu. Robert Burke büyük bir üzüntü ve hüzünle bu sahneyi seyrediyor ve ıstırap içinde artık alışılagelmiş ve kainatın yaratılışından beri beklenen kıyamet günü ile ilgili değil, bitmez tükenmez giderek daha da kurnazca ve acımasızca yapılan kötülüklerin sonucu olan genetik çöküşle ilgili küresel bir tehlikenin gerçek sebeplerinin Filofey tarafından açıklanmasını, birçok insanın tepkiyle karşılaşmasına üzülüyordu. Bu olayın sebebi sürekli işlenen günahlar ve Tanrı'nın bahşettiği hayat karşısında suçlar için insanın içinde ebediyen insiyaki olarak saklı bulunan bir ceza korkusuydu. Oysa bu hayat insana bir defa uzun fakat ebedi olmayan bir süre için veriliyordu. Zaman ve mekan da sınırlıydı. Oliver Ordock'a acımadan bakmak imkansızdı. Burke, Ordock'un gözünde ne kadar düştüğünü tahmin ediyor ve onun uyarısına rağmen durumun bu şekilde dönüşeceğini akıl etmediği için kendini suçluyordu. Ordock, kelimenin tam anlamıyla aptal durumuna düşmüştü. O, bu toplantının onunla hiçbir ilgisi yokmuş gibi kürsüde unutulmuş ve terk edilmişti. Tüm konuşmalar ve çıkışlar Filofey ile ilgiliydi ve Ordock düzenlenen bu mitingin dikkat merkezinde de uzayın bilinmeyen bir köşesinde bulunan Filofey duruyordu. Salondaki mikrofonlara akın edenler de ona, devlet başkanı adayına değil, rahip Filofey'e bir şeyler söylemeye can atıyordu. O ise her nedense kürsüde kalmaya devam ediyordu. Her onun gözü önünde burası bir pazar yerine dönüşmüştü. Seçmen ve televizyon seyircilerine Ordok'un önemli bir misyonu olduğunu fikrini telkin etmek için düzenlenen ve öngörülen her şey boşa gitmişti. Spor salonunun tavanından asılan Ordok'un gülümseyen resmi bulunan balon da şimdi gülünç bir sabun köpüğü gibi duruyordu. Güçsüz ve aşağılanmış Ordok ise tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Yardımcı ve danışmanları ona doğru koşarak bir şeyler söylüyor, o ise aptalca bir bekleyişle kürsüde kalmaya devam ediyordu. Gözleri öfkeyle doluydu. Yüzünde ise çorba lekeleri beliriyordu. Tüm ülkenin gözü önünde gerçekleşen tam bir hezimetti. Mitingin akışı başka bir tarafa yönelmişti. Eğer ansızın denize düşen yılana sarılır misali bir olay olmasaydı, bu durumun ne ile biteceğini kestirmek imkansızlaşırdı. Bu ara sahnenin yan tarafından spor kıyafetli bir genç ortaya fırladı. Kat'i adımlarla hala kravatını çekiştiren ve anlamsızca konuşma sırasını yönetmeye çalışan sunucuya yaklaştı. Ona bir şeyler söyleyerek zorla elindeki mikrofonu kaptı ve salona hitaben yüksek sesle bağırdı. Bu ani müdahalem için özür dilerim. Ama bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bu çok önemli. Gürültü dindi. Salonda geçici bir sükunet yaşandı. Bu durumda bir saniye bile kaybetmek olmazdı. Sahneye çıkan genç, "Benim adım Anthony Younger," dedi. Demek ki Anthony Younger bu. Robert Burke yakışıklı bir genç diye düşündü. Younger sözüne devam etti. İsmim size bir şey ifade etmez. Ben de sizin gibi bu bölgenin seçmeniyim. Bu hakkımı kullanarak konuşmak istiyorum. Ayrıca ben Mr. Ordok'un ekibinde danışmanım. Lütfen dinleyin. Toplantımızın amacı bize uzaydan atılmış bir meselenin tartışılması değil. Devlet başkanı adayıyla görüşülmesidir. Bunun için de seçim öncesi toplantımızı devam ettirmek daha akılcı olurdu. Filofe ile ise başka bir zaman özel olarak ilgileniriz. Ayrıca bu olağanüstü problemin henüz çok tartışılacağı ve görüşüleceği muhakkaktır. Lütfen Mr. Ordok'u Filofe meselesiyle meşgul etmeden kendi görüşlerini açıklamasını rica edelim. Zamanlama müthişti. Skandalı durdurmak mümkün olmuştu. Burke, Anthony Younger adına sevindi. Onu böyle hayal etmişti. Daha sonra ise Burke'ün bile tahmin edemediği olaylar oldu. Burada Ordok'un hakkını vermek gerekiyordu. O hemen inisiyatifi eline aldı. Konuşmaya başlarken gözlerinde bir kıvılcım parladı. Sanki bir şeyler olmuş, bir şeye karar vermiş gibi yüzünün ifadesi değişti. "Evet, ben konuşmamı sürdürmek istiyorum. Sayın seçmenler, şimdi Anthony Younger'ın ifade ettiği gibi ben konuşmak için burada bulunuyorum. Fakat ufak bir değişiklik yaparak." Konuşmasının burasında kısa bir ara verdi. Oturanları iyice gözden geçirdi ve amacını açıkladı. "Ben asıl Filofey hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada mikrofonlardan konuşanların devamı olarak onları biraz daha geliştirerek uzaydan bize yapılan psikolojik baskılar, genetik durumumuzu tenkit eden keskin fikirler hakkında konuşacağım. Ben seçmenlerimin, halkımın fikriyle yaşadığım için ilk önce bunlar hakkında konuşmalıyım. İşte biz burada bir aradayız ve benim için önemli olan da budur. Buradaki insanlar benim de samimiyetle katıldığım şeyler söylediler. Amerikan demokrasisi için en yüksek değerler olan hak ve özgürlüklerimize uzaydan yapılan bu duyulmamış tecavüz hakkında ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Filofey'in hayatımızı çökertmek istemesi hakkında burada söylenenlere ben de katılıyorum. Ben hatta şunu da eklemek isterdim. O bizim demokrasimizi çökertmeyi amaçlıyor. İnanılmaz güç olsa bile bu böyle. Bu kötü fikirlerle, gayri insani amaçlarla yapılmış bir plan. Biz bir kere daha şeytani hilelerin sınır tanımadığına şahit oluyoruz. Ben asıl bunları anlatmak istiyordum. Fakat konuşmamın başında daha önce görüştüğüm bazı yetkili kişilerin de fikirlerini aktarmayı gerekli buldum. Ama konuşmamın ikinci kısmına geçmeye, Filofey'in mektubuna, kendi tavrımı bildirmeye, sizin de bildiğiniz gibi sadece fırsat bulamadım. Ben de asıl mikrofonlardan söylenenleri demek istiyordum. Bu açıdan sizin ve benim görüşlerim aynıdır. Çağdaş toplum üzerinde şimdiye kadar görülmemiş bir tehlikenin belirlendiği fikrine tamamen katılıyorum. Kendini Rahip Filofey diye adlandıran bu zatın araştırması ilk bakışta genetik incelemeyi amaçlıyor. Ama aslında bu ruhumuza, tarihi güven duygularımız, medeniyetimize bir tecavüzdür. Bir şeye dikkatinizi çekerim. Bu tecavüz sadece uzaydan yürütülmüyor. Filofey burada dünyada da bilim ve toplum hayatında büyük otorite sayılan bazı kişilerin şahsında müttefikler bulmuştur. Durum böyledir. Bu kişiler kendi uzay ilhamcılarını omuzlarına almak, onun öğretisi doğrultusunda yeryüzünde büyük bir kargaşa çıkarmak, bizim mükemmelliğimize şüphe altında bırakmak ve özellikle kadınlarımıza bu şeytani işaretle Kassandra damgasıyla damgalamak için Filofey ile birlik olmuş ve kendi ilk saatlerini bekliyorlar. Bir düşünün. Felaket ve acıların habercisi olan Kassandra damgası. Bu isim bile tesadüfi değil. Burada da meş'um bir amaç saklı. Onun için dikkatli olalım. Tüm millet dikkatli olmalı. Akademik cübbeli Filofey, işbirlikçileri kitle iletişim araçları vasıtasıyla insanları etkilemeye, uzaydan yapılan yalancı peygamberliğe inanmalarını sağlamaya hazırlanıyor. İnanın, abartmıyorum. Bu insanlık aleyhine bir komplodur. Kesinlikle. İşte sayın seçmenler, telaşımın sebebi budur. Salon sanki bunu bekliyordu. Devlet başkanı adayının konuşmasıyla hipnotize olmuş insanlar büyülenmiş gözlerini ondan ayırmıyordu. Şimdi Oliver Ordock'un tüm söylediklerini anlayışla karşılıyor ve hepsi ona katılıyorlardı. Alfa Baseball spor salonunun çatısı altında bulunan, o saate dek tek vücut olmuş ve yalnız bir kişiyi, Oliver Ordock'u dinliyordu. Bu bir zaferdi. Aleni düşüşten sonra Ordock'un kazandığı müthiş bir zafer. O yön değiştirerek, yanılmadan strateji değiştirerek başarıya giden yolu bulmuş ve şimdi de meyvesini topluyordu. O eski Ordock değildi. Kürsüde sanki başka birisi duruyordu. Sözlerinin insanları nasıl etkilediğini görünce o da her kelimeden sonra biraz daha ruhen yükseliyordu. Şu an onun hissettiği kendine hayranlık ve zaferi açgözlülükle tatma duygularını tasvir etmek imkansızdı. Bu sözün verdiği özel bir heyecan ve erotizmin duygusuydu. Sanki onun sözleri gibi akarak etraftakileri ve özellikle hayran hayran bakan kadınlarla cinsel temasa giriyor, onlar ise cinsiyetlerine bakmaksızın erkekler ve kadınlar her biri onu kendisi için yakalıyor ve isteyerek altına yatıyorlar. Bu duygular tıpkı bir aygırın yüksek sesle kişneyerek ve sıcak sıcak soluyarak yılkıdaki kısrakların üzerine atladığı gibi onun gücünü arttırıyordu. Her bir kelime oldukça çok arzuladığı fakat şimdilik erişemediği muhtemel iktidarla cinsel temasın çok yakın olduğu hissini ve coşkusunu biraz daha arttırıyordu. Belki de onun ruhunda orman canlılarından gelen soydaşları üzerinde hükmetme dürtüsü uyanıyor ve bir kurt gibi esareti altında bulunanları ebediyen kaybetmemek, onlardan ayrılmamak istiyordu. Fakat iktidarla yapacağı balayına giden yol söz selinden geçiyordu. Bu sözler sıralar oluşturarak karşı koyan kaleye, yani Filofey'in ve yandaşlarının fikirlerine hücum edecekti. Ordock konuşmasında Filofey'in yandaşlarının bulunduğuna işaret ederek seçmenleri kendisiyle birlikte olmaya ve elinin bir işaretiyle mücadeleye kalkmaya davet ediyordu. Evet, bu Ordock'un zafer anıydı. Salonda bulunanların hepsi bir kişi dışında ona hayran olmuştu. Bu bir kişi ise birkaç defa televizyon ekranlarında beliren kürsünün yanındaki Anthony Younger idi. O sahnenin kenarında oturmuş ve sanki atılan taşlardan kendini korur gibi kafası ellerinin arasına almıştı. Ellerindeki heyecandan şişmiş damarlar hemen dikkati çekiyordu. Onun kendini iyi hissetmediği her halinden belliydi. Bu arada Oliver Ordock hücumu geliştiriyor ve konuşmasıyla salonda ve dışında onu dinleyenlerin dikkatini çekmek, kendi iradesini onlara kabul ettirmek ve zaferini pekiştirmek istiyordu. Bu onun için çok önemli bir andı. Sanki ona doğru can atan ve teslim olmaya hazır bir kadını kızgınca kucaklıyor, sıkıştırıyor, öpüyor, kelimelerle büyülüyor ve ona sahip olmak için acele ediyordu. Dikkatli olmamız gerektiğini söylediğim zaman toplumun menfaatini düşünüyorum. Bu duyulmadık uzay avantürünün meşum kurbanları olmamızı istemiyorum. Çünkü bu sorun alem şumul olmanın yanı sıra her birimizi, ayrıca bu salonda bulunan seçmenlerimi de ilgilendiriyor. Kendimizi Filofey'in insan genetiğini bozan ve tahrip eden, toplumda kargaşa yaratan, içimizdeki hayat kaynağını yok eden bu uzay deneylerinden nasıl koruyabiliriz? Alfa Beyzbol spor salonu tıka basa dolduranlara seslendi. Bu olmayacak, buna yol vermeyiz diye salondan sesler yükseldi. Ordok sözüne devam etti. Ben de böyle düşünüyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir şey beni engellemeyecek. Ama bu uzay tehlikesini ve dünyada ortalığı kızıştıran, daha basit söylersem bunu bulandıran Filofey borazanlarını nasıl ortadan kaldırabiliriz? İnsanların ve hakların hayatı söz konusu olunca genel beyanlarla yetinen alicenap bir centilmen gibi gözükmek istemem. Filofeyciler şunu bilmeliler. Onlarla hiçbir ortak yönümüz olamaz. Ve her ne kadar entelektüel sebepler gösterseler bile onların arkasından bu genetik tuzağa gitmeyeceğiz. Ayrıca bilimsel çevrelerde iyi bilinen, dünya çapında tanınan ama gerçekte uzay rahibinin baş taraftarları, daha doğrusu ideolojik lokomotifi olan bir futurologla uzun bir görüşme yaptım. Eski Sovyetler Birliği'nde lidere sadakatle hizmet eden ve gerekirse hayatlarını vermeye bile hazır olan gençlere, eğer yanlış hatırlamıyorsam, komsomol diyorlardı. Filofey'in çırağı da bir hayli yaşlı olmasına rağmen onlara benziyor. Bu kişi bizim üniversitede çalışıyor. Şehrimizin banyolarından birinde oturuyor ve adı da Robert Burke. Sessizlik çöktü. Oturanların hep birden nefesi kesildi ve sonra fısıltı yayıldı. Robert Burke, Robert Burke. Bu Robert Burke imiş. Robert Burke diye birisi. İşte böyle sayın seçmenler. Ben tabii ki Robert Burke'ün bilimsel fikirlerini saygıyla dinledim ve her ne kadar onun dikkatini yaşayan insanların hayatlarını görmemezlikten gelmeye hiç kimsenin hakkı olmadığına, hangi bilimsel amaçla olursa olsun Filofey'in hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini çektiysem de bu adamın Filofey'den de bir adım ileriye gittiğini şahidi oldum. İşte bu insanlarla bilim adamı kisvesi altında dünyanın kötülüğü saklıdır. Robert Burke için kendi felsefi heyezeyanları, konuştuğu kişilerin ve muhaliflerinin kafalarını dumanlandıran alem şumul fikirleri, hemen yanı başında yaşayan sıradan bir insanın hayatın daha önemlidir. Bu sıradan kişiyi onun tüm problemleri ve acılarıyla hesaba katmayan Robert Burke, insan neslinin çoğalmasını engelleyen, bizi istikbalsiz bırakan Filofey öğretisine kurban ediliyor. Burke bir fanatiktir. Tam manasıyla Filofey taraftarıdır. Ve iblise hizmet ederse ona hizmet ediyor. Nihayet fazla sabredemeyen Anthony Younger sunucu mikrofonuna koştu. Bembeyaz olmuş, sinirden yüzü değişmişti. Lütfen Mr. Ordok, bu özel sohbeti nasıl herkesin önünde açıklayabilirsiniz dedi. Ordok hiç istifini bozmadan cevap verdi. Burke'le sohbetimizi bir sır gibi saklamak fikrinde değilim. Eğer bu özel sohbetin konusu insanlığın mukadderatı ile ilgiliyse, Robert Burke gibi kişiler Filofey'in emellerine doğru bulunuyor. Onun önünde insanların beynine giden yolu açıyorlarsa, dünyanın kontrolünü ele almakta ona yardım ediyorlarsa ben hiç susayım. Alkışlar Alfa Baseball spor salonunun duvarlarını titretti. Kameramanlar salonda koşuşturuyor ve Oliver Ordok'un yeni bir turnuva zaferinden inanılmaz sahneleri, insan yüzlerindeki ifadeleri görüntülemeye çalışıyordu. Anthony Younger ise yeni bir şeyler söylemek istedi. Mr. Ordok, sizin buna hakkınız yok. Fakat salondakiler onu konuşturmadılar. Hepsi onu susturmak, bir kelime bile söylemesine imkan vermek, onu yerinde mahvetmek için hep birden kuvvetle alkışladılar. Ama Younger yine de bir şeyler söylüyor, onu alkışla protesto edenlerden daha yüksek sesle konuşmaya çalışıyor, delicesine ellerini kollarını sallıyor, çırpınıp duruyordu. Onun bu hareketleri ateşi biraz daha alevlendirdi ve herkes Ordok, Ordok, Ordok diye bağırarak onu büsbütün köşeye sıkıştırdılar. Sonra sanki emir almış gibi ayağa kalktılar ve kudurmuşçasına ellerini çırparak Ordok'un ismini tekrarlamaya başladılar. Ordok, Ordok, Ordok. Böylece Ordok'un zaferi zirveye ulaşmıştı. Rakiplerinden hiçbirisi böyle politik bir başarıyı hayal bile edemezdi. Gösterişsiz, sıska, lekeli kuş yüzüyle Gables'ün hatırlatan Ordok'u ise kalabalığın gürültüsü hızlı bir şekilde baş döndürücü şekli yüksekliklere, başarının büyülü katlarına çıkarmıştı. Bu anlarda Ordok'un sevinçten bayılma çizgisinde bulunduğu kimsenin aklına gelmezdi. Ama yine de o kontrolü ele almaya başardı. İş yapılmıştı. Şimdi onu bitirmek, başarıyı pekiştirmek istiyordu. Salon ise güm güm gümlüyordu. Ordok, Ordok, Ordok. Ordok inisiyatifi ele aldı. El işareti ve teşekkür ifade eden gülümseyişle alkış ve tempoyu durdurdu. Oluşan sessizlikte galiba burada birileri Robert Burke için üzülüyor. Niçin Burke'ü engelleyen yok ki? Buraya gelsin, şu uzay filofeyi ile birlikte insanlara, halka, millete, gelecek nesillere yararlı olmak için yanıp tutuştuklarını dinleyenleri inandırsın. Benim ağzımın payını versin, buyursun. Tanrı'ya çok şükür demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Zaten Burke'ün de bir tarafta sessiz durmayacağına, cevap vereceğine inanıyorum. Eğer ansızın aklı başına gelip de filofeyi desteklemekten vazgeçerse, herhalde durumu açıklar ve günah çıkarır. Ama nasıl isterse öyle de konuşsun. Amerika'nın, belki de tüm dünyanın gazete ve dergileri, radyo ve televizyonları onun hizmetindedir. Yeter ki istesin. Fakat ben susmayacağım. Sizi temin ederim sayın seçmenler. Ben de kendi fütüroloji teorimle insanları şaşırtmak için değil, ateşle, yani Filofey'in öğretisiyle oynamanın iyi sonuçlar vermeyeceğini, Burke ve Filofey'in alemşumul bir yangın çıkarmak istediklerini bildirmek için basın sayfalarında kendime küçücük bir yer talep edeceğim. Burke'ün düşüncelerini öğrendiğim andan beri rahat edemiyorum. Onun fikirleri karanlık ve korkunçtur. O bütün kadınları keşif ışınlarıyla denetlemeyi ve tüm insanların kendi günahları için tövbe etmesini istiyor. Galiba bütün bunlar geleneksel dinleri sıkıştırarak ve insan ruhlarının tek hakimi olarak yeni bir Filofey dinine dönüşecektir. Bu durumda dünya dinleri de ne yapacaklarına karar versinler. İşte bundan dolayı kaygılanmalıyız. Ve ben de bunun hakkında yazacak ve anlatacağım. Yani biz zamanında bu bilim adamlarını Filofey'i gökte, Burke'ü yerde yatıştırmayı başarmalıyız. Ve ben bunu burada bulunan tüm gazetecilere bildiriyorum. Tabii ki yatıştırma yasal yoldan yapılacak. Başka türlü değil. Bu tür deneyler tüm dünyada yasaklanmalıdır. Bu meselede ise sizlerin desteği ve güvenine ihtiyacım var, dedi. İnanılmaz bir alkış koptu. Herkes ayağa kalktı ve delicesine el çırparak Ordok, Ordok, fakat Oliver Ordok, memnunlukla ve utanarak seyircilerden şimdilik de alkışlarını kesmelerini istedi. Birkaç dakikanızı daha alacağım. Söylenenlere bir de şunları eklemek isterdim. Aniden spor salonundan yapılan yayın sesi kesildi. Ekran karardı. Birisi sinirli bir şekilde televizyonun fişini çekmişti. Bu Jesse idi. Onun ne zaman döndüğünü, eve nasıl girdiğini, bu kadar zamandır nerede bulunduğunu, belki de yanında oturmuş ve gördüklerinin tesiriyle kıpırdayamamış, belki de yeni gelmişti. Robert Burke bilmiyordu. Gözü önünde baş veren olayların etkisiyle mahvedilmiş, ruhen çökmüş Burke, koltukta oturmuş ve donuk gözlerle bir noktaya bakıyordu. Bu ne kadar devam edecek? Bütün bunları nasıl seyredebilirsin? Yeter, diye Jesse kocasına çok sert çıkıştı. O susuyordu. Çalışma odanda da televizyon açmaya yeltenme. Şimdi bütün telefonların da fişini çekeceğim. Her şey cehennemin dibine batsın. Kimse, bir kişi bile telefon açmasın. Şimdi senin şu Ordok'un yaptıklarını seyreden herkes telefona koşacak. Ne kadar aptalca, ne kadar alçakça, diye karısı sinirli sinirli söylendi. Burke susuyordu. Ne susuyorsun? Hayatta böyle bir şey olmamıştı, diye Jesse umutsuzca bağırdı. Robert Burke, lütfen sakin ol. Senin bağırmanla bir şey değişmeyecek, dedi. Ama sen susuyorsun, diye de bir şey değişmeyecek. Her ikisi ruhen çökmüş ve tüyleri diken diken olmuş bir şekilde sustu. 4. kasetin B yüzü sonu, sayfa 115.